Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendim, yepyeni bir Kendi Gök Kubbemiz programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Kendi Gök Kubbemizde yad edeceğimiz isim Üstad Necip Fazıl Kısakürek. 26 Mayıs 1904'te Perşembe günü sabaha karşı İstanbul'da büyük bir konakta doğdu. Kayıtlı bir şecereyle Alaüddevle devrinin Şeyhülislam'ı Mevlana Bektut Hazretlerine dayanan ve Osmanoğullarından daha eski bir familya olan Dul Kadiroğullarına bağlı Kısakürekler soyuna mensuptur. Babası mektebi hukuk mezunu, Bursa'da azam mülazımlığı, Gebze savcılığı ve kısa ömrünün son senelerinde Kadıköy hakimliği görevlerinde bulunmuş, gayet enteresan ve alakaya değer bir insan olan Abdülbaki Fazıl Bey, annesi Girit muhacirlerinden bir ailenin kızı, kayıtsız şartsız teslimiyet örneği, derin ve fedakar bir Müslüman, Türk kadını Mediha Hanım'dır. Büyük babası İstanbul Cinayet Mahkemesi ve İstinaf Reisliğinden emekli, 2. Abdülhamit Han'a Ermenilerce girişilen suikastin tarihi muhakemesini yapan ve mecelleyi kaleme alan heyet içinde imzası bulunduğu için 6 Ekim 1902'de Legion d'Honneur nişanıyla ödüllendirilen vekar ve ciddiyet misali Mehmet Hilmi Efendi'dir. Necip Fazıl ilk dini telkin ve terbiyesini tek oğlunun tek oğlu olarak Mehmet Hilmi Efendi'den aldı. Okuyup yazmayı henüz 5-6 yaşlarındayken ondan öğrendi. Birçok şiirin ana imajını ve ruhi kaynağını teşkil eden yakıcı bir hayal kuvveti, marazi bir hassasiyet, dehşetli bir korku şeklinde özetlediği ve hastalıktan hastalığa geçtiği ilk çocukluk yıllarını, çocukluk hatıralarının kaynaştığı bir tütsü çanağı olan büyük babasına ait Çemberli Taş'taki konakta geçirdi. Büyük babası Mehmet Hilmi Efendi'den sonra haşarılığının önüne geçmek için onu 5-6 yaşlarında bir sürü abur cubur romanla tanıştıran eski Halep valisi Zaptiye Nazırı Salim Paşa'nın kızı, büyük annesi Zafer Hanım, ruhi yapısını başka hassasiyetler açısından etkilemekte büyük pay sahibi oldu. Bir yaş küçüğü kız kardeşi Selma ile büyük babasının ölümü ise onu dışarıdan etkileyen çocukluk günlerine ait asla unutamayacağı iki hadiseyi teşkil etti. Bahriye Mektebi'ne gireceği 1916 senesine kadar Büyükdere'de Emin Efendi isimli sarıklı bir hocanın işlettiği mahalle mektebinden başlayarak çeşitli okullara devam etti. Fransız Papaz ve Kumkapı'daki Amerikan Koleji'nin ardından Serasker Rıza Paşa Yalısı'ndaki Rehber-i İttihat Mektebi'ne verildi. Yatılı olan bu mektepte fazla kalamayınca bir süre için Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne ve seferberlik sebebiyle gidilen Gebze'nin Aydınlı köyünde köyün ilk mektebine yazıldı. İlk mektebi Heybeliada Numune Mektebi'nde bitirdi. 1916'da ne oldumsa bu mektepte oldum dediği ve şahsiyetinin ana dokusunu örgüleştirdiği Mektebe Fünunu Bahriye-i Şahane'ye imtihanla ve en titiz muayeneler neticesinde alındı. Hayatının en nazik dönemini geçirdiği Bahriye Mektebi, içindeki bütün ışık cümbüşleriyle ona kendisini gösteren bir ayna, parlak bir zemin oldu. İlk metafizik arayıcılıkları ve zabitlerin bile benimsedikleri şair lakabıyla ilk aruz talimleri orada başladı. 17 yaşında o günkü adıyla İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesi'ne girdi. O günlerin edebiyat alemini Ziya Gökalp'in kurup Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı Yeni Mecmua, Dergah, Anadolu Mecmuası, Milli Mecmua ve Hayat Mecmuası teşkil etmekteydi. Bu alem içinde ilk şiirlerini Yeni Mecmua'da yayınladı. Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra 20 yaşında Maarif Vekaleti'nin Avrupa'ya tahsile gönderilecek ilk talebe grubu için açtığı imtihandaki başarısıyla üniversitedeki dönemlerini resmen tamamlamış sayıldı ve Paris'e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi felsefe bölümüne girdi. Paris hayatı kendini arayışın müthiş his helezonları, korkunç girinti ve çıkıntıları arasında nefs cesareti bakımından hayal yakıcı bir tablo çizdi. 1925'te ilk şiir kitabı Örümcek Ağ'ını bastırdı. O yıllarda bankacılık yeni ve gözde bir meslekti. Felemenk Bahri Sefit Bankası'nda çalışmakta olan Salih Zeki'yi ziyarete gittiği bir gün, arkadaşının teşvik ve tavassutuyla aynı bankada işe başladı. Daha sonra gayet kısa sürelerle Osmanlı Bankası'nın Ceyhan, İstanbul ve Giresun şubelerinde çalıştı. 1928-29 senelerinde Baba Ali adlı otobiyografik eserinde tafsilatlı şekilde anlattığı Baba Ali palamarına bağlı bohem hayatını son kertesine çıkardı. Henüz 24 yaşındayken Kaldırımlar isimli ikinci şiir kitabının yayınlandığı ve ortalığı takdirle karışık hayret seslerinin bürüdüğü 1928 yılı, onun şiir diyapozonunun herkesçe beğenilmek noktasından en dik irtifaları kaydettiği basamak oldu. Bütün eser mevcudu 64 yaprak ve 128 sahifeye geçmezken, hakkında yazılıp çizilenler bunu kat kat geçmişti. ...1929 yazının sonlarına doğru gittiği Ankara'da, içinde 9 yıl müddetle çalışacağı ve müfettişliğe kadar yükseleceği İş Bankası'na umum muhasebe şefi olarak girdi. Taksim'deki meşhur tarihi bina Taşkışla'nın 5. alayının zabit kıtasında 6 ay neferlik, Harbiye'de İhtiyat Zabit Mektebi'nde 6 ay talebelik, peşinden de 6 ay subaylık yaptı. 18 aylık bu askerlik macerası 1931 senesinin başlarından 33 senesinin ilk aylarına kadar fasılalarla devam etti. Askerliğini bitirdikten sonra Ankara'ya döndü. Üçüncü şiir kitabı Ben ve Ötesi'nin çıkışından sonra artık renk renk konfeti yağmurları altında ve şöhretinin zirvesindeydi. Fikirde daima ruhçu, tecritçi, sezişçi, keyfiyetçi, sır idrakine bağlı ve ilahi vahdeti tasdikçiydi. Yani çocukluk günlerindeki ilk ürpertilerinden 1934 yılına kadar durdurak bilmez taşkın ve başıboş ruhu muazzam çalkalanmalarına ve anaforlarına rağmen ana istikametini hiç kaybetmedi. O ve Ben adlı otobiyografik eserinde hayatının en kritik kesitlerinden biri olan Bahriye Mektebi yılları itibariyle birkaç cümleyle özetlediği 30 yaşına, yani 1934 yılına kadarki muhasebesi şöyledir. O güne kadar muhasebem, her unsuruyla hassasiyetimi gıcıklayan koca bir konak, her ferdinin nereden gelip nereye gittiğini bilmediği uğultulu bir cereyan içinde, her an iniltilerle açılıp örülen mırıltılı kapılar arasında ve bütün bir ses, renk ve şekil cümbüşü ortasında, boş hassemin sınırı, tırmalayıcı ve ilerisini araştırıcı derin bir melankoli duygusundan ibaret. Bana çocukluğumdan kalan ve ilerideki basamaklarda gittikçe kıvamlanan bu hassasiyet sonunda, büyük velinin eşiğine yüz süreceğim ana kadar, 30'una yaklaşıncaya denk, mücerret, müphem, formülleşmemiş ve sisteme girmemiş, hayat üstü bir hayat, ideal hayat hasretinin kulaklarıma devamlı fısıltısını akıttı. 12 yaşımdan 20 küsur hatta 30 yaşıma kadar süren güya kendine gelme, bildurlaşma ve şahsiyetlenme çağrımda şu veya bu bahanenin çarkına tutulmuş, döner, döner ve kendimi hep günübirlik bahanelerin hassiz kadrosunda belirtmeye çabalarken bu fısıltıya seslerin, renklerin, şekillerin ve mesafelerin ötesindeki hakikatten çakıntılar bırakıp geçen bu fısıltıyı hiç kaybetmedim. Madde içi hayatta parende üstüne parende atarken, madde ötesi hayatın ruhumda daima ihtarcasına, gözü uyku tutmaz nöbetçisine rastlıyor ve arada bir bu nöbetçinin selamını alıp yine beni sürükleyen çarklara takılıyor, ona ''Haydi beni nereye götüreceksen götür, kime teslim edeceksen et'' diyemiyordum. 30 yaşıma kadar da muhasebem budur. Hayatım başımdan beri muazzam bir şeyi bulmanın cereyanı içinde akıyordu. Şu veya bu miskin vesilenin hassasiyeti içinde birini arıyordum. Birini. Efendim 1934'te bir akşam, nihayet bir akşam çalıştığı bankadan Boğaziçi'ndeki evine dönmek için bindiği Şirket-i Hayriye vapurunda karşısına oturan ve gözlerini ondan ayırmayan, o güne kadar hiç görmediği, bir daha da göremeyeceği Hızır tavırlı bir adam ona kainat çapında bir vaadin, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin adresini verdi. Sıcak bir ilkbahar günü yanına Abidin Dino'yu aldı ve Eyüp sırtlarına çıktı. Belki 3, belki 5 saat süren o günkü temastan aldığı kelimeler üstü bir tesirle çarpılıp kaldı ve bir daha bırakmamacasına o büyük zatın eteklerine yapıştı. Hikayesi o ve bende yer alan korkunç bir fikir buhranına, büyük ruh ıstırabına çattığı 34 yılı, bu yüzüyle ise hayatının en belalı sahnesi oldu. Yaşadığı buhranlı günlerden sonra, efendisinin manevi tesiriyle açılan kitaplık çapta eser verme devrinin ilk eseri Tohum'u yazdı. Ona, benim efendim, ben sana bendim. Bir üfledin de yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun, aleme pendim. Benim efendim, benim efendim. Fezal efendim. Ölmemek neymiş, senden öğrendim. Kayboldum sende, sende tükendim. Sordum aynaya, hani ya kendim? Benim efendim, benim efendim. Emri yüklendim, dağlandım kalpten ve mühürlendim. Askerin oldum, başta tülbendim. Okum sadakta, elde kemendim. Benim efendim, benim efendim. Kıymetli dinleyenler, 1936'da Celal Bayar'ın temin ettiği ilanlar yardımıyla çıkardığı ve 16 sayı sürdürdüğü Ağaç Mecmuası, dönemin önde gelen entelektüellerini çatısı altında topladı. Uzun süredir çalıştığı Büyük Ruh Çilesi'nin sahne destanı, Bir Adam Yaratmak piyesini 63 numaralı Ocak İdaresi'nin teftişini yapmak için gittiği Zonguldak'ta bitirdi. Eser ilk defa 1937-38 kışında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Muhsin Ertuğrul tarafından temsil edildi ve muazzam bir alaka doğurdu. Sonbaharda artık kendini dolap beygirinden farksız hissetmeye başladığı bankadan istifa etti ve vakit geçirmeden Haber Gazetesi'ne girdi. Zamanın marif vekili Hasan Ali Yücel tarafından Ankara Devlet Yüksek Konservatuvarı'na hoca olarak tayin edildi. Bu profesörlük işinin trenlerde kondüktörlüğe döndüğünü ileri sürerek Hasan Ali'den İstanbul'da bir görev istedi. Güzel Sanatlar Akademisi'nin yüksek mimari kısmına atandı. Ayrıca Robert Kolej'in son sınıflarında edebiyat hocalığı yaptı. 1939'da ileride baş köşeye oturtacağı en sevdiği şiirini bu tarihten 5 yıl önce yaşadığı anlatılmaz ve anlaşılmaz büyük ruh ıstırabının şiirini Çile'yi verdi. Efendim 1941 senesinde yine köklü bir familyadan, Babanzadelerden Ahmet Naim Efendi ile kardeş çocuğu olan Recai Bey'in kızı Yahya Nüshet Paşa'nın torunu Fatma Neslihan Hanımefendi ile evlendi. Bu evliliğinden Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep isimli 5 çocuğu oldu. Necip Fazıl 1942 kışında tekrar 45 günlüğüne Erzurum'a askere gönderildi. Askerken yazdığı siyasi bir yazı sebebiyle mahkum oldu ve ilk hapis cezasını Sultanahmet Cezaevinde yattı. Aslında politikaya ve sosyal sahaya meyli 36'da başlamış, o yıldan 43'e kadar geçen 7 yıl içinde İslami temayülü şahsi bir zevk ve saklı bir telkin planında kaldığı için ne devlet ne de basında kimseyi ürkütmemişti. Yalnız bazı münekkitler ve yazarlar hiçbir mana veremedikleri ondaki bu eğilimi hazmedememişler ve çeşitli klişe yakıştırmalarda bulunmuşlardı. İslam komünisti, hayır İslam faşisti, yok yok ne o Müslüman, sırf zübbelik olsun diye Müslümanlık taslıyor. Sabık şair, şiirine yazık etti. Ahmak burjuvaları şaşırtmak merakında bir sanatkar mizacı. İşte 1943, sanatkarın Fildişi Kulesi'nden Agora'ya indiği, tam olarak belirdiği tarihtir. İçini öyle bir sosyal mücadele ruhu, sanatının muhtaç olduğu cemiyeti yoğurma heyecanı kapladı ki, artık çalışamaz oldu ve mücadelesini bir ömür, hükümetiyle, partisiyle, basınıyla, hocasıyla, gençliğiyle, kendi açtığı bütün cephelerde tek başına sürdüreceği, Büyük Doğu Mecmuası'nın ilk sayısını çıkardı. Sonraki dönemlerinde bir hazırlık kademesi olan derginin bu ilk devresi 30. sayıda "Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez" mealindeki bir hadisi şerif yüzünden rejime itaatsizliği teşvik suçlamasıyla 44 Mayıs'ında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Bu ilk devresinden sonra 2 Kasım 1945'ten başlayarak 78'e kadar günlük, haftalık ve aylık olarak çeşitli tarih ve periyotlarda tam 16 devre yayın hayatını sürdüren Büyük Doğu'yu cilt cilt eser faaliyetinin yanı sıra 36 sene müddetle tek başına omuzladı, büyük bir fikir ve aksiyon zeminini kurdu. Efendim Necip Fazıl merhum 2 Kasım 1945'te Büyük Doğu yeniden çıkmaya başlayınca onu birdenbire eski iktisat vekili Fuat Sirmen'e neşir yoluyla hakaret, dini tezyif, memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadi, hukuki, siyasi, idari rejimleri devirmek yolunda propaganda gibi birçok adli tatbikat ve muhakeme ile yüz yüze bıraktı. O günler için bir servet demek olan deste söz olmaktan çıkmış, üstündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bandajı ile birlikte önündeki masaya bırakılmıştı. Çok geçmeden kapatılan dergide tefrika edilmeye başlamış olan Sır isimli piyesinden dolayı milleti kanlı ihtilale teşvik suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Efendim Necip Fazıl'ın mahkeme hayatı ve Büyük Doğu macerası bu şekilde devam ederken 500 yıllık bir Türk ailesine mensup Necip Fazıl'ın hayatındaki Türklüğe hakaret davasını da içine alan bu dönem tesirinin o günlerde kendisine ne gözle ve nasıl bir dehşetle bakıldığının, ne tür bir muameleye müstahak görüldüğünün ve kapı kapı hangi korkunç berzahlardan geçtiğinin iyi bilinmesi için üzerinde dikkatle durulması gereken bir dönemdir. 1951, 52 ve 56'da Büyük Doğu'yu günlük gazete olarak çıkardı. Büyük Doğu'nun tesiri o kadar büyük oluyordu ki 54 seçimlerinden önce bir parti lideri yaptığı seçim konuşmalarında eline dergilerden çeşitli nüshalar alarak "İşte Menderes bu yobazlık abidesine yardım eden adamdır. Onu ve partisini seçmeyin" diye propaganda yaptı. 57'de 8 ay 4 gün hapis yattı. Bu arada hiçbir zaman ve mekan şartı aramaksızın sürekli yazıyor, değişik sahalarda zirve eserler vermeye devam ediyordu. Ata olan sevgisi ve biniciliği meşhurdu. 58'de Türkiye Jokey Kulübü'nün ısmarlamasıyla belki de dünyada mevzunun ilk örneği olarak atı bütün ruhu, estetiği, tarihi ve felsefesiyle şairane bir üslupla ele alan ve anlatan bir eser kaleme aldı. Bir mısra bir millete şeref vermeye yeter. Bu söz benim iman tarafım belli değilken, o hengamede bugünkü düşman cephesinin en kodaman kalemlerinden biri tarafından hakkımda kondurulmuş teşhistir. Ya Rabbi, nezdinde kendimi en aşağı müminlik mertebesinin ancak ayak tozlarını silmeye memur bir dereceye bile layık görmeyerek, böyle bir iddiadan kemiklerim ürpererek kaydediyorum. Sadece senin dininden, hak olan yolundan, tek olan kapından nefret ettikleri için nefret edilmek bana ne muazzam payidir. Bu payeyi bana sen, hayatım ve bütün insanların hayatı gibi meccanen, yoktan, tek liyakat ve istihkakım olmadan verdin. Ve benim ağzımla değil, düşmanlarımın lisanıyla ishar ettin. Artık ben nasıl susabilirim? Efendim, Necip Fazıl 1963 ilkbaharında bir davet üzerine açılan konferans çığırı üzerinde evvela Salihli, İzmir, bir müddet sonra Erzurum, Van, daha sonra İzmit, Bursa ve 1964 yılının ilkbaharında da Konya, Adana, Maraş ve Tarsus'ta konferanslar verdi. 64'te Büyük Doğu'nun 11. devresini açtı. Adnan Menderes'in Aziz Hatırası için kaleme aldığı ve derginin birinci sayısına neşrettiği Zeybe'in Ölümü şiirinden dolayı takibata uğradı. Efendim, Necip Fazıl'ın yaşadığı dönemi ve içinde bulunduğu durumları, kendi dönemini nasıl ifade ettiğini Necip Fazıl'ın kaleminden okuyalım isterim. Bir devirdi. O tarihlerde 40'lı yıllar, küfür bütün müesseseleriyle bir buzdağı gibiydi. Ortalıkta hiçbir hareket mevcut değildi. Müslümanlık zindanı camilerden bir hıçkırık sesi bile gelmiyordu. Bu gafiller adeta camiye girebiliyorum ya, ne devlet gibilerinden seviniyorlar ve hadım olmanın ortasında mesut görünüyorlardı. Şimdi şucu bucu geçinen bazı zümrelere adını vermiş isimlerden hiçbirini görmek mümkün değildi. Derken meydan açılır gibi olduktan sonra ortaya çıktılar ve kendilerine evliyalık süsü vermekten de kaçınmadılar. Bizse mahut buzdağını karda avuçlarımızı hohlarcasına ciğerlerimizden kopan sıcak nefeslerle eritmeye çalıştık. Ve galiba bunda müessir olduk. Efendim, Necip Fazıl bir süre sonra hacca gitti. Aynı yıl Fas'tan saraya çok yakın çevreden evine kadar gelen, ömrünün kalan kısmını bütün aile fertleriyle birlikte Fas'ta geçirmesi, yani bundan böyle Fas'ta yaşamasını teklifini, gözlerini pencereden dışarıya, alakasız bir noktaya dikerek, küçük, çok küçük göz tikleri içinde sabırla dinledi, ilgisiz bir mevzu açarak cevap verdi. Aynı yıl oğlu Mehmet'e Büyük Doğu Yayın Evi'ni kurdu. Sonunda vasiyetini de eklediği Esselam isimli manzum eserinden başlayarak, daha evvel çeşitli yayın evlerince basılmış eserlerinin düzenli yayınına başladı. Efendim, Çile'de, yani bu isim altında bütünleşen şiirlerini, Türk edebiyatına şairliğimin tek ve eksiksiz kadrosu diyerek armağan ederken, kitabın takdiminde vasiyet niteliğindeki şu ifadeye yer verdi. İşte şiir kitabım bu. Hepsi bu kadar ve bu kitaba gelinceye dek başka hiçbir şiir bana, adıma ve ruhuma mal edilemez. Necip Fazıl ömrünün son günlerini Erenköy'deki evinde, aynı küçük odada yine kesinleşip infaz safhasına gelmiş ve hayli ilerlemiş yaşına, ve adli tıp raporlarına rağmen devrin devlet başkanınca af yetkisi kullanılmayarak bir tür infaz emri verilmiş, 1,5 yıllık mahkumiyeti yüzünden her an götürülme tehdidi altında kitapları, yazıları, notları ve bir takım halis ve gerçek dostlarıyla mahzun sohbetler içinde geçirdi. Ve bir gece, onun için daima sırlarla dolu Mayıs ayında bir gece, yatağında doğrulup, ela gözlerini pencereden dışarıya, derin karanlığa dikti. Ne gördü ki? Pembeden daha kırmızı dudakları hafifçe kıpırdadı. Demek böyle ölünürmüş. Hayatım başından beri muazzam bir şeyi bulmanın cereyanı içinde akıyordu. Şu veya bu miskin vesilenin hassasiyeti içinde birini arıyordum. Birini. O kim mi? Allah'ın sevgilisi, sonsuzluk ikliminin batmayan güneşi ve ebedilik sarayının paslanmaz tacı. Tek dava onu bulmakta, bulduracak olanı bulmaktaydı. Bin bir istikamette seke seke, sağa sola büküle büküle, renkten renge bulana bulana, hiçbir şeyden habersiz ve insandaki bedava emniyet ve bedahat saadeti karşısında şaşkın, hep o bir etrafında helezonlar çizen bir hayat. Benim hayatım budur. 79 yıllık hayatı ve eserleriyle her dem, hayal kanatları kan içinde tek başına uçar gibi yaşadı. Necip Fazıl, 26 Mayıs 1983'te Perşembe günü Eyüp sırtlarında toprağa verildi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Kendi Gök Kubbemiz programının daha sonuna geldik. Bu programda Üstad Necip Fazıl'ı yad ettik. Bu program Üstad'a bir dua ve Fatiha vesilesi olsun. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere ben İbrahim Selman Apa, Erkam Radyo frekanslarındayım. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.